Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 6. Kaset, 2. Yüz. Aman ne de yakıştı burada şimdi. Benzetme de böyle olur. Ne benzetmesi be? Akşamdan kalan masayı toparladı. Kirli tabakları, çatalları, bardakları mutfağa taşıdı. Kalan yiyecekleri dolaba koydu. Şofbeni yaktı, bulaşıkları yıkamaya başladı. Dalıp gitti işe bir ara. Daha küçükken ev işlerinde yardıma alıştırılmıştı. Teyzesine de yardımcı olurdu çoğu kez. İşte burası da benim evim. Yeni evimiz. Şimdi neredeyse Kenan gelir, yemeği yetiştirmeli. Ah seni küçük burjuva. Biraz dizginler gevşedi mi, özlemin sırıtı veriyor hemen. Saçma. Ne var bunda küçük burjuvalık? İşçi, devrimci karı kocalar başka türlü mü? Lenin'in karısı bulaşık yıkamadı mı? Yemeğe beklemedi mi kocasını? Asıl küçük burjuvalık bütün bunlara tepeden bakıp görünüp... Ne aptalsın. Senin mi bu ev? Kenan'ı da alıp götürdüler. Evi var onun, karısı var. Sen onun... Tabağa vurup kırmak geldi içinden. Metres sözü kadar tiksindiği pek az şey vardı. Burjuvalar gibi. Hem de en çirkef yanları... Salona geçti. İçinde sürekli kımıldayan bir acıyla bakınmaya başladı her yana. Tül perdeler, koltuklar, lambalar, Renoir'ın çıplak kadınları, ilerideki yatak odası, buz gibiydi hepsi. Ağlamak geliyordu içinden. Gülünç şey. Biliyorum gülünç olduğunu. Koltuğa çöktü, tutamıyordu kendini. Boğazında bir şeyler düğümleniyor, hıçkıracak gibi oluyordu. Kızıyor, bu anlamsızlığa baş kaldırmak istiyor, gülmeye çalışıyor, beceremiyor, o zaman daha çok bunalıma düşüyordu. Birden fırladı, banyoya koştu. Lavaboda yüzünü yıkamaya başladı. Ilık duş geldi aklına. Hem vakti yoktu, hem de soyunmaktan korkuyordu sanki. Bol bol yüzüne çarptığı soğuk su sinirlerini biraz yatıştırmıştı. İyice kurulandı, aynaya baktı, saçlarını taradı. Çıkacağı sıra, akşam yıkayıp kuruması için radyatöre bıraktığı örtü ilişti gözüne. Önce ürkmüş gibi başını çevirdi. Çabucak çıkmak istedi banyodan. Sonra birden kararlı durdu, dönüp baktı örtüye. Uzandı, kurumuştu. Çekip aldı, yatak odasına geçti. Oda dağınıktı. Aynı kaçma içgüdüsüne orada da direndi. Durup baktı bir an. Örtüyü serdi. Yatağı, odayı düzeltti. Sonra ağır ağır çıktı evden. Kenan merdivenlerden inerken tasarlamıştı Rasim'le neyi, nasıl konuşacağını. Biraz da iyi oldu bu. Ayrılma işinde yardımımı sağlarım belki de. Nermin'in son günlerde sever görünüyor ya, onun sevgisini. Yardımını esirgemez benden. Rasim arabada, gözü kapıdaydı. Kenan'ı görünce alaylı güldü. Kenan dolaştı, arabanın ardından kapıyı açtı, yanına geçti Rasim'in. Böyle azgınlığı teneşir bile paklamaz ulan. Konuşurken gülmüyordu. Yüzünde üzgün dinecek bir gerginlik vardı. Rasim'de çok az rastlanır. Kenan sigara yaktı. Bana ver onu. Kenan yanık sigarayı Rasim'in ağzına iliştirdi. Kendi başka yaktı. Rasim teşvikiyeden Maçka'ya doğru sürmeye başlamıştı. Yalan söylemekten anam şey oldu benim de. Ama artık yutmuyor Nermin. Bir süre daha sustular. Rasim yine aldı. Bütün gece deliye döndü kız. Kenan sigarasını çekti. Dumanı bıraktı uzun uzun. Sonra yavaşça artık dönmez deliye dedi. Bir kez akıllı davransın yeter. Rasim bu belirsiz sözden bir şey çıkaramamış gibi sustu. Oysa ki apacık bir şeyler bildiği tilkilik ediyor aklınca. Nermin'den akıllı karı olur mu be? Bütün akılsızlığı senin gibi hıyar ağasını sevmesi zavallının. Akıllılık edip vazgeçsin bu sevgiden. Bir sessizlik oldu. Kenan yavaşça ekledi. Yürümeyecek. Rasim dönüp bir baktı. Anlamamış mıydı? Yoksa bilmez anlamaz oyununda mıydı? Ne demek o? Kenan birden açıkladı. Ayrılacağız. Rasim yavaşça durdurdu arabayı. Maçka yolunun sağına çekti, bağladı. dönüp baktı Kenan'a. Ne dedin? Anlamadım. Kenan da dönmüştü ona. Bir süre baktı, sonra kesinlikle ayrılacağım diyorum Nermin'den. Rasim Kenan'ı inceliyormuş gibi baktı, baktı. Sonra ciddi, hiç karşı koyma dedi. Seni bizim Nami'ye götüreceğim şimdi. Sonra arabayı sürmeye davrandı. Kim Nami? Rasim yeniden döndü Kenan'a. Ruh ve sinir uzmanı. Aslında seni zır delilere bakan bir akliyeciye görmeli ya. Kenan aldırmadı. Bırak şu şaklabanlığı dedi. Kararım kesin. Çaban boşuna olur. Rasim karşılık vermeden baktı yine. Sonra birden işin alayındaymış gibi. Yoksa dedi, karıya mı tutuldun? Karıya tutulma sözü Rasim'in deyişi batmıştı Kenan'a. Sustu. Rasim bu sessizliği kendince yorumlamıştı, gülmeye başladı. Önce biraz sinirli, biraz da zoraki başlayan bu gülme gittikçe yükseldi, kahkahalarla gülüyordu. Yolun kıyısında duran araba içinde gülen bir adam, gülmeden sinirli sinirli sağa sola bakan bir adam, yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyordu. Sür şu arabayı. Rasim aldırmadı, gülmesini zor tutarak, eşeklik bende ama. Bilmeliydim senin gibi hebenli kanın tuzağa düşüreceğini. Çaylak herif. Hay Allah. Rasim kendini alamıyor, Kenan'a bakıp bakıp gülüyordu. Kenan bozulmuştu. Bana bak Rasim, sıçtırma ağzına şimdi, sür şunu. Rasim zorla tutmaya çalıştı kendini. Haklısın, neyse. Rasim birden ciddileşti, sıcak ilgi gösterme çabasıyla. Bak Kenancığım dedi. Olur böyle şeyler. Başından ilk kez geçtiği için daha çok toysun. Herkese olur bu. Ver şu sigarayı, evde bırakmışım. Sigarayı alıp yaktı. Sonra ciddi durdu bir an. Kenan'a döndü. Çoğaltacaksın dedi. Başka çaresi yok. Daha doğrusu bir tek çok basit çaresi var. Bak anacığım, hemen tepinmeye kalkma. Dünya güzeli görünüyor sana, biliyorum şimdi. Ama ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü tattın mı, gözlerindeki perde kalkıverir. Bak seni bir yere götüreceğim, gör karıları. Kapat ulan, kapat diyorum. Kenan öylesine bağırmıştı ki Rasim ürktü birden. Kenan'ın ateş saçar gibi açılmış gözleri, gergin suratı, atılacakmış gibi öne eğik göğsü Rasim'i iyice şaşırtmıştı. Korkmuştu da. Öylece bakıştılar bir an. Rasim kendini anlayışlı göstermekle görevli sayıyormuş gibi yavaşça döndü, arabayı sürdü. Yine de tutamadı kendini. Biraz daha çabala. Tam Lombroso'nun katillerine döneceksin. Bir süre sessiz gittiler. Dolmabahçe'ye iniyorlardı. Lombroso mu? Nereden çıktı bu? Hukuka gitti ya bir süre. Kim bu kadın? Kenan karşılık vermedi. Zaten bütün sinirleri allak bullaktı. Ne kadar az konuşsa o kadar iyi. Bugün bir sonuç alınmaz bu heriften. Kim bu kadın dedim. Kenan bir süre daha sustu. Duramadı yine de. Senin için önemli olan Nermin'le yaşayamayacağım. Yokuşu inmişler, stadyuma dönüyorlardı ki Rasim yine yavaşça arabayı yolun kıyısına bağladı. Bunun bir nedeni olmalı Kenan. Tepeme attırma benim. Başkasıyla yattın diye karı boşanmaz. Hem de Nermin. Kenan aldırmıyormuş gibi ileri bakıp susuyordu. Rasim sesini yumuşatmaya çalıştı. Yine yardımcı olmak isterim sana. Ama benim de bilmem gerek. Kenan döndü, kararsız baktı bir süre. Rasim ağzından çıkacak sözü bekliyordu sanki. Anlayamazsın ki söylesem, dedi. Anlayabilsen yapmazdım. Ne demek bunlar? Anlayacak şey söylemiyorsun ki. Ne yapmazdım? Kenan ne diyeceğini bilemeden kaldı bir süre. Boşu boşuna çene yor bu herife. Yine de açıklamak gereğini duydu. Vatan cephesine sen yazdırmadın mı Nermin'i? Demek söyledi. Bir sessizlik oldu önce. Rasim birden toparlandı. Ne olmuş? Kenan baktı bir süre. Dedim ya, anlayamazsın. Kızın ne suçu var? Ben girdim beynine. Beni boşa. Kenan soğuk bir sesle, suçlu saymıyorum ki seni dedi. kimin ne olduğu çıktı ortaya. Teşekkür bile gerek sana. Rasim'in yüzü değişti birden. Baş kaldırmayla, küçümsemeyle dolu bir bakışla, "Sen de şu kadar akıl varsa havlarım ben," dedi. Vatan cephesiymiş. Sıçmışım vatan cephelerini. Manyak pezevenkler tutturmuşlar bir vatan cephesi. Biz de alın dedik. Ne olmuş bir imza verdik diye. Ağzına sıçayım hepsinin. Sen de bir başka deli. G mi istiyorlar ulan senden? Kenan gözlerini dikti Rasim'e. Tükürür gibi bir sesle. En değerli yerini istiyorlar eşek herif dedi. Kafanı istiyorlar. Nereden bileceksin bunu sen? Kafan yok ki. Düşmanca bakıştılar bir süre. Sonra Rasim döndü arabayı sürerken. Sevsinler senin kafanı dedi. Benden paso. Yürüt bakalım işlerini kendi kafanla. Sana değil Nermin'e yardım etmem gerek. O ki kızcağız benim yüzümden. Sonunu tamamlamadan sustu. Kabataş'a doğru gidiyorlardı. Öteki olanları da söyledi mi bari? Kenan döndü baktı. Ne olanı? Rasim bir süre sustu. Abisinin geldiğini, annesine, Nermin'e etmeye kalkıştıklarını. Kenan şaşırmıştı. Ne diyor bu herif? Belki de yine bir oyunu. Bir şeyler uyduruyor. Aklınca beni, bana ne? Duymadım, neymiş o? Sen duyma diye çok diretti Nermin. Bir gün açacaktım hani sana, beyimizin keyfi bozulmasın dedik. Sonra sustu. Kenan iyice meraktaydı, sormuyordu yine de. O hırt Selim duymuş Alemdağ'ındaki toprağın satıldığını. Gelmiş Melahat Hanım'a tabanca çekmiş. Size gelip Nermin'e baskı yapmaya kalkmış. Nermin kovmuş evden, daha bir sürü şey. Oğlan tam çirkef, Ankara'da öğrendim. Arkasını öyle yerlere dayamış ki, daha doğrusu öyle yerlere pezevenklik ediyor ki. Rasim durdu, şöyle bir baktı Kenan'a. Sanki içinden geçeni anlamış gibi alaylı tamamladı. Benim pezevenkliğim gücü yetmez. Kenan umursamamıştı pek. İt dişi, domuz derisi derler Anadolu'da. Ne bok yerlerse yesinler. Daha bitmedi. Oğlan mahkemeye başvurup anasının bunadığını, hacir altına alınmasını istedi. El altından da annemin mallarını eniştem komünistlere yardım için kullanıyor diye ver yansın ediyor. Bir gün kitap evini polis basıp da aramaya kalkarlarsa şaşma. Kenan bir sigara yaktı. Karaköy'e gelmişlerdi. Sıkılmaya başlamıştı. Bilemezsin ki ne kadarı doğru. Belki de beni yıldırmak ya da yumuşatmak için atıyor her geli. Herifte oyun düzenli, tonla. Rasim Kenan'daki sallantıyı sezmiş gibi üstelemeye başladı. Zavallıların bir tek güvencesi sensin. Sen de vur tekmeyi bakalım. Bir de insanlıktan, vicdandan söz açarsınız. Sizin bolşevik vicdan bu demek. Bu alçaklığımla ben yapamam. Nermin gibi bir kıza, kim bilir belki de sen haber vermişindir Selim'e, kışkırtmak için. Boğuşsun varlıklar. Bolşevik kafası değil mi? Kenan birden kesti. İneyim ben burada. Eminönü'de inersin. Un kapanına döneceğim. Artık konuşmadılar. Eminönü'nde indi Kenan. Buz gibi ayrıldılar. Mısır çarşısından geçti. İş yerlerini, gelip geçenlere baktı bir süre. Ağır ağır yürüyordu. Rasim'in anlattıklarını düşündü. Nermin'i düşündü. Aklına hep Rasim'in evin anahtarını isteyiverme olasılığı takılıyordu. Ne yaparız sonra Günsel'le bu kışta? Günsel, bütün bedenini saran bir istekle ürperdi. Yeni evlendiği günlerdeki gibi tıpkı. Zorlamaya kalkmayacağız diyor. Peki nasıl çıkacağız işin içinden? Kitap evine gidip gitmemek için karara varamıyordu bir türlü. Gitmeyip de ne yapacağım? Günsel'le konuşup bir plan çizmeden ne yapsam yanlış olur. Hem bugün arayacak beni. Kararlı yürüdü. Kitap evine girdiğinde Burak gözü kapıda öylece duruyordu. Kenan'ı görünce heyecanlandı. Tedirginlikle gözlerini kaçırıyordu Kenan'dan. Belli ki evdeki dırıltıyı sezinlemişlerdi. Matmazel o her vakitki sırıtık bakışı ile kalktı masadan. Nermin Hanım gelir gelmez aramanızı söyledi. Kenan ses çıkarmadı. Aslında yapılacak bir sürü de iş vardı. yeni kitaplar almışlardı satış için. Kitap yazarı bir doçent ikide bir uğrayıp hesap istiyor, ödeme bekliyordu. Geçen aylardan takıntıları vardı bir sürü. Mademoiselle yapıyordu işleri ya, ödemenin kesinleşmesi Kenan'ın inceleyip onaylamasına bağlıydı. Birçok hesaplar öylece duruyordu. Bazıları kitaplarını çekip almak, başka kitapçılara vermekten söz etmişler Burak'a. Kenan'ı çoktandır görebildikleri yoktu ki. Akşamüstleri yazarlar bu saatte uğrarlardı çoğu. Kenan çekip gidiyor, her iş Burak'a kalıyordu. Bereket oğlan namusluydu. Bütün hesapları doğru görüyordu. Akşamları kasayı bile o kapatıyor, ertesi günü veriyordu Kenan'a. Doğru mu veriyor? Nereden sayarsın bu kadar kitabı? Doğrudur herhalde. Telefon çaldı. Mademoiselle baktı. Evet hanımefendi dedi. Geldi Kenan Bey. Nermin Hanım. Önce kaçmak geldi içinden Kenan'ın. Kadının uzattığı telefona baktı. Bir süre durdu. Mademoiselle başını deftere gömmüştü. Belli ki dinliyordu. Üstünde öyle bir ağırlık vardı ki Kenan'ın. Efendim. İç çekişe benzer bir şey, sonra Nermin'in titrekliğini önlemeye çalıştığı yorgun sesi. Rica ediyorum bir şey söyle. Bir şey söyle bana. Kenan durdu bir süre, Ne var ki? Biliyorsun, söyledim her şeyi. Öldürmek mi istiyorsun beni? Bir sessizlik, sonra hıçkırığa benzer bir ses. Her şeyi yapmakta özgürsün Kenan. Belli ki hıçkırığını tutmaya çalışıyordu Nermin. Bitkin bir ses, gittikçe azalan bir ses duyulmaya başladı. Akşamları evine gel, yalvarıyorum sana. Gel akşamları. Benim için gelme, Zeynep için. Söz veriyorum, odanda yalnız bırakacağım seni. Gözüne batmayacağım. Sonunu tamamlayamamıştı belli ki. Hıçkırıklarını duyurmamak için ağızlığı kapatmış olmalıydı. Yavruna dön. Al bir Arap filmi. Kenan bir an durdu. Ne diyeceğini bilemiyordu. Karşıda sinsi karı defterleri işliyor. Akşama doğru ararım seni. Bir süre bekledi. Nermin bir şey demiyordu. Usulca kapattı telefonu, koltuğa çöktü. Bağırmak, herkese sövüp saymak, kırıp dökmek geliyordu içinden. Başına bir ağrı oturmuştu. Ağzı zehir gibiydi. Aç karnı üst üste içtiği sigaralardandı. Öldürmek mi istiyorsun beni? Ben neden öldüreyim? Ama kendisi ölebilir insan. Hep ölür zaten insanlar. Kadınlar da. Nermin ölse. En iyi, en soylu, en keskin, en sorumsuz kurtuluş. Kendiliğinden ölüvermesi. Birden ayağa fırladı. Gerçekten de ölmesini istiyordu Nermin'in. Ağlarım bile. Ne pis, ne saçma şeylere gidiyor insanın kafası. Ne pis, ne de saçma. Basbayağı doğru. Bir aspirin var mı yanınızda? Vereyim. Her vakit aspirin bulundururdu Mademoiselle. Çıkardı verdi. Açsanız ekşime yapar. Sizin mideniz de. Sana ne benim midemden eşyoğlu eşek. Aspirini atıverdi masa üstüne, aşağı indi. Burak bir gence kitap gösteriyordu. Günsel ne yapıyordur? Saat 11'e geliyor. Nasıldı dün gece? Fakültededir şimdi. Öğleden sonra. Solunda, kalçasına yakın minicik benler. Abiciğim merhaba. Kenan döndü. Kapıda. Kimdi bu? Birden adını çıkaramadı. Şu akşamda çalışıyordu hani. O gece hep birlikte. Engin Erbil. Merhaba Engin Bey. Buyurun. Kenan'ın elini uzun uzun sıktı. Gözlerini kırpıştırarak gülüyor. Nereden çıktı bu şimdi? Arayınca bulunmaz. Çoktandır uğrayacağım. Hep aklımdasınız. İstanbul'a girmek yasak oldu bize. Anadolu'da gezilerdeyiz. Buyur yukarı. Oturalım biraz. Bir kahve. Sağ ol abicim. Gazetede bekliyorlar. Akşama Ankara'ya gidiyorum yine. Ayaküstü uğrayayım hiç olmazsa dedim. Sağ olun. İyi ettiniz ama oturup bir konuşsaydık. Uğrayacağım abicim. Söz. Nasıl gidiyor? Vallahi ne diyeyim, kaynıyor her yan ki bildiğiniz gibi değil. Bakalım neye varır. Ayaküstü, Uşak, Adana, Konya olaylarını anlattı kısaca. Çoğu gazetelerde çıkmıştı. Ne haberler vardır bu oğlanda daha? Bütün kulis bunlarda. Her yer kaynıyor. Çıplak uyudu kollarımda. İnanılır şey değil. Konya'da halka gaz bombaları. Çırılçıplak duşun altında. Kaçta çıktı evden? Peki nereye varacak dersiniz sonu? Daha onu bilen yok abi. Allah sonumuzu iyi etsin. Hoş ne olsa bundan iyidir ya. Siz nasılsınız? Yahu o geceyi hiç unutamıyorum. Döneyim de yine bir. Kenan Bey telefon. Matmazel'di. Engin sözünü kesip baktı Matmazel'e. Sonra izin istedi. Kenan yukarı koştu. Kim? Söylemedi. Nermin Hanım galiba. Efendim? Günsel'di. Matmazel evrakları toparlıyor, çıkmaya hazırlanıyordu. Bir dakika bekler misin? Dedi Kenan. Telefonu kapatıp Matmazel'e baktı. Bir diyeceğin var mı bana? Çık git demekti bu. Kadın bir iki fatura koydu masaya. Buna bir bakın. Ötekiler de çekmecede. Yarın tamamlarım listeyi. Muhasebe kitabının ikinci baskısı için de hay seni muhasebe kitabından. Karı kasıtlı uzatıyor. Eksik olmayın Mademoiselle. Yarın konuşuruz. Güle güle. Bir kovmadığı kalmıştı. Ama pişkindi o. Sırıtarak selam verip indi. Kenan telefonu açtı. Kusura bakma canım. Anladın değil mi? Söyle. Günsel Rasim'i merak etmişti. Ne konuşmuşlar? Burada olmaz canım. Akşam kaçta? Bu akşam mutlaka çok erken gitmem gerek diyordu Günsel. Dün geceden sonra. Haklı. Biraz erken çıkamaz mısın? Günsel sustu bir süre, düşünüyordu. Bir şey diyemiyordu. Sonra bir dakika izin istedi. Kenan epeyi bekledi. Soluk soluğa geldi. Oldu dedi. 4'te fakültenin kapısından al beni. Burak bir gün öncesinin hesaplarını verdi. Yemeğe çıkmadı Kenan. Bir şişe süt getirtip içti. Faturalara, ödemelere, giren çıkan kitap listelerine baktı. 3'ü geçiyordu. Burak'a gerekli şeyleri söyleyip ayrıldı. Acıkmıştı iyice. Beyazıt'a dolmuşla çıktı. Önce lokantada bir yemek. Biraz daha beklesem mi? Belki Günsel de. Şehzade başına doğru yürüdü, gezindi. 4'e 5 kala kapıdaydı. Günsel koşarak indi merdivenlerden. Solgun gibiydi. Neyim var? Gülüyordu. Hiçbir şeyim. O kadar iyiyim ki. Ben bir şey yemedim öğlende. Kumkapı'ya inelim. Bir lokanta var yol üstü. Sonra gülerek ekledi. Bugün bendeniz. Bir arabaya atlayalım. Vakit geçmesin. En geç 6'da çıkmalıyım yalnız. Hiç kimse yoktu lokantada. Pencere dibinde bir masaya oturdular. Yemek isteği de kalmamıştı Kenan'da. Konuşacağı şeylerin tedirginliği çökmüştü üstüne. Mezeye benzer yiyecekler. 2 duble rakı getirttiler. Balık söylediler. Kenan bir şeyler yedi ağır ağır. Sonra anlatmaya başladı. Anlattı, anlattı. Günsel hiç kesmeden dinliyordu. Kenan en küçük ayrıntılara giriyordu bazı. Nermin'le nasıl tanıştıklarını, soyunu, sopunu, Konya'daki yaşamlarını, çocuklarını, birbirlerine nasıl davrandıklarını, Nermin'i aldatıp söylemesini, sonra İstanbul'a gelişlerini, Nermin'in öğretmenliği bırakmasını, annesiyle ilişkilerini, işsiz kalışını, kitabevi kurmalarını, kitabevinin bugünkü durumunu, her şeyi, her şeyi. Nermin'in abisini, Rasim'le Refiş'i de. Rasim'le bugünkü konuşmalarını da anlattı, sustu. Sigara yaktılar. Sessiz, dalgın durdular bir süre. Günsel düşünüyordu. Kenan en güvendiği yargıcın ağzından çıkacak sözü bekliyordu sabırsızlıkla. Bir süre daha suskun kaldılar. Sonra Günsel ağır ağır "Bak canım," dedi. "Böyle bireysel bir sorun için savaşa giremeyiz daha. Güçlü değiliz yeteri kadar. Bu kadın bırakmayacak seni." Dalgın durdu bir süre. "Hem haklı da kendince. Neyse, bırakmayacak. Söylüyordu. Ne yapabiliriz? Sabırla beklemek var. Ta ki anlasın bu işin olmayacağını. Anlayabilirse. Ekonomik olarak da zayıfız. Bırak kitap evini ne iş yaparsın? Kurtulabilirsen umurumda değil aslında. Ben çalışıyorum. Bizim evde olur giderdi şimdilik. Okur, çeviri filan yapardın. Dinlenirdin bir süre. Teyzem tedirginlik vermez ama... Uzun uzun düşündü, dalgın dalgın durdu. Sonra gülümseyerek baktı Kenan'a. Bu denklem bu bilinenlerle çözülmez dedi. Bekleyeceğiz. Küçükten beri içinde yorulduğu ortam gerçekçi bir sağduyu kazandırmıştı. Uzandı, gülümseyerek Kenan'ın elini avuçlarına aldı. En büyük dert bizim başımızda değil ya. Yapılacak o kadar çok iş var ki. Direncimize bağlı bu da. Dayatan kazanacak. Kötü mü? Bir sınavdan geçiyoruz işte. Başarıyla atlattık mı daha güvenli oluruz. Neyleyelim? Ortaya çıkmaktan kaçacağız bir süre. Yeraltı çalışacağız. Acılıkla gülümsedi. Türkiye bu. Bütün güzel şeyler yer altında. Sımsıcak dudaklarını avuçlarında gezdirdi Kenan'ın. Büyük bir istek uyandırdı içinde. Eskisi gibi değildi. Başka bir şey vardı bu öpücüklerde artık. Kadının bu. Benim. Niye koşarak evimize gitmiyoruz? Niye hemen? Günsel anlamış gibi bıraktı elini, sigara arandı. O da aynı duygularla dolu vermişti besbelli. 24 saat dolmadı daha birbirimizin olalı. Adam biraz yumuşamış görünüyor. Vizeyi alabilirsem tezden Haziran'da bitiririm. Daha bir sağlam olurum kitaplıkta da. Kenan ses çıkarmadı. Ortalık iyice kararmıştı. Şimdi neredeyse kalkacağız. Peki sen nasıl? Biricik kadınımsın sen benim. Akşamki sözlerini düşündüm de. Sakın kendini öyle bunalımlardan. Hiçbir ilişkimiz kalmadığını doğrulamaya gideceğim Nermin'e. Umudu kalmamalı. Bana bak, bana bak, dimdik bak. Gözlerini kaçırma. Sevdiğime yalan söylemem. Karım filan değil o benim. Benim bir kadınım var. Anla beni ki güçlü olayım. Elini alıp öptü Günsel'in. Günsel alaycı gülüyordu sanki. Bırak bu romantikliği bir tanem dedi. Bebek değilim ben. Hem açmayalım da bu konuyu. Boş ver bunalımlarımıza. Üstünde durma artık. Sıkıntıya düşersen ben de yıkılırım. İnsan içinde bulunduğu ortama göre insandır. Koşullar bu. Ne yapalım? Seviyorum seni. Yazık ki o da karın. Şimdi dinle beni. Çeşitli fakültelerde öğrenciler arasında gelişmelerden açtı uzun uzun. Gruplar vardı. Hocalar arasında da eğilimler vardı. Şu ya da bu gruba. CHP'liler bir şeyler yapmak istiyorlardı. Yarın bir toplantı olacaktı. Çekingen davranmasalar biraz. Kenan dinler görünüyordu. Aklı başka şeylerdeydi oysa. Bana inanmadı galiba. Karın senin diyor. Niye anlamıyor bu kız beni? Demek benim iştenliğimden kuşkusu. Belki o da Sermet'le. Oo, 6'yı geçmiş. Kalkalım canım. Lokanta kalabalıklaşmıştı. Çabucak çıktılar. Günsel geç kaldığına bayağı üzgündü. Kenan diretmesine bakmadan birlikte sürelerini kısaltacağı için biraz da istemeyerek bir taksi çevirdi. Aksaray'a indiler. Günsel ayrıldı. Yarın arayacak. Kenan ne yapacağını bilmez gibi kaldı bir an. Saat 7'ye geliyordu. Kitap evine mi gitsem? Peki sonra? Saraçhane'ye doğru yürüdü. Kararsızdı. Günsel'in konuşmalarından beri de kırgın, üzgündü biraz. İnanmıyor bana. Nermin'e haklı diyor. Ne demek bu? Romantiklik. Benim kadar gerçekçi olabilir misin sen? Minicik kız kalkmış bana. Bütün duygularına kafa tutuyor bu kız. Belki de duygusu yok. Eşek budala. Sende duygu yok. Hıyarası. Şişli dolmuşuna atlayıverdi. Kafası yine bulanmıştı. Karışık duygulardan kurtulunca bir tek şey, bir tek istek Günsel sarı veriyordu her yanını. Giderek bir ara delice şeyler geçti kafasından. Arabaya atlayıp evine gitmek, Günsel'i yalvarıp almak, teşvikiyeye gidip kapanmak, dün geceyi yaşamak yeniden. Bencilim. Günsel beni öyle iyi tanıdı ki. Niye seviyor beni? Seviyor mu? Peki nasıl bekleyelim diyebiliyor. Ne yapacağız beklemeyip de? Nermin işini bitirmeliyim. Bana düşer bu. Ne desin kız? Ben bekleyemem hemen boşa karını. Nasıl bağlarlar bizi böyle kıskıvrak? Apartmanın kapısına gelince bütün düşüncelerden sıyrılmak ister gibi durdu bir ara. Derin bir soluk aldı. Sağa sola baktı. Bir yoğurtçu geçiyordu. Bir kadın çıktı karşı apartmandan. Bir adam geliyordu sokağın başında. Kenan önce aldırmamıştı, sonra işkillendi. İçeri girdi, kapıyı kapattı. Otomatiği yakmadan bekledi. Sokağı gözetlemeye başladı. Adam ağır ağır gelmiş, apartmanın kapısına bakmış, uzaklaşmıştı. Paltolu, kasketli, gençten biriydi. Kenan görünmemek için kapının kıyısındaki boşluğa kaymıştı. Biraz daha bekledi, sonra kapıya çıktı, baktı. Adam yoktu. Tedirgin bakındı bir süre. İzliyorlar demek. Hırsız da olabilir ya. Boyuna soygun oluyor yörede. Kim bilir, belki de... Aman! Ağır ağır çıktı merdivenleri. Anahtarı kapıya soktu. İçeride bir ayak sesi duydu hemen. Kapıyı açtı. Nermin karşısındaydı. Gözleri kıpkırmızı. Yüzü iyice solgun ama yine de dik başlı. Direten, inatçı, ortaya yeni çıkmış Nermin. Kenan durup baktı. Bir şey demedi. Öyle geliyordu ki azıcık güçsüz görünüverse Nermin boynuna sarılacak, başını göğsüne dayayıp hıçkıra hıçkıra ağlayacaktı. Zor tutuyordu kendini. Kırık bir sesle "Hoş geldin," dedi. Kenan bir şey demedi önce. Paltosunu çıkarırken yavaşça "Hoş bulduk," dedi. Nermin bir şeyler daha diyecekmiş gibi dudaklarını kımıldattı. Sonra kısık bir sesle "Teşekkür ederim," dedi. Birden başını döndürüp içeri gitti. Zeynep odasından koşup geldi, babasına sarıldı. Onda da bir tedirgenlik vardı sanki. Bırakmak istemiyordu Kenan'ı. Yerli yersiz sorular soruyordu. Konuşmasında zorluyormuş gibi görünen, aşırı gülmelerinde belli bir sinirlilik vardı. Yemeğe oturdular. Kenan meyve yedi biraz. Nermin üstelemedi. Hiçbir şey de üstelemiyordu. Yalnız Zeynep'e sinirlendi. Durup dururken huysuzluk ediyormuş. Hiçbir şey yememiş daha. Kenan kalkıp salona geçti, koltuğa oturdu. Olmayacak. Nasıl yürütürüm bu işi ben? Hem de süresiz. Bir kitap çekti raftan. Şimdi Günsel. Bir daha konuşsam mı Nermin'le? Boşuna. Kız saplantı içinde besbelli. Çekip gitsin buradan. Rasim'e yalvarsam, o evi bana bıraksa, Günsel'le bir oraya... Nasıl yerleşir kız seninle oraya, bencil herif? Kız apaçık söyledi. Bu iş temizlenmeden olmayacak. Ölmek demişti Nermin. Zavallı. Acıyor musun? Kendine acı. Sen öldürecek değilsin. Üzülürüm. Gerçekten üzülürüm. Mutlu yıllarımız oldu. Ne eşek herifsin sen be. Mutlu yıllar ha. Uyuduğun, uyuşturulduğun yıllar. Birden kalktı. Deminden beri açmadan tuttuğu kitabı rafa bıraktı. Salondan çıktı. Koridorda tuvaletten çıkan Zeynep'le karşılaştı. Sarıldı yine çocuk. Beni sen yatır babacığım diye tutturdu. Binde bir yaptığı şeydi. Kenan kucağına aldı, öptü, odasına götürdü. Kapıda bir kez daha kucaklayıp öptü. Çok yorgunum kızım, büyüdün artık. Kendin yat bakayım. Zeynep huysuzluğa başlayacaktı. Nermin geldi hemen. Kızı odasına sokup kapıyı kapattı. Fiskos bir şeyler söyleyip susturdu. Kenan yatak odasına girmişti ki Nermin'in ayak seslerini duydu koridorda. Buraya gelecek. Ya bana yaklaşırsa? Günsel'in alaylı gülüşünü gördü birden. Belki de o da Sermet'le içine bir ağırlık çöküvermişti. Kapı açıldı, Nermin girdi. Kenan arkası dönük duruyor. Dönüp bakmaktan korkuyordu sanki. Affedersin, fırçamı buraya getirmiş Zeynep. Çabucak gitti, tuvaletti. Tuvalet masasının üstündeki saç fırçasını daha bir iki şey alıp çıkarken kırık dökük bir sesle "İyi geceler," dedi. Kenan yatağın kıyısına ilişti. Bitkin, yorgun, çökmüş gibiydi. Bir işkenceye baş kaldırır gibi yeniden fırladı ayağa. Ne yapacağını bilmiyordu. Gülünç, çirkin, anlamsız, dayanılmaz geliyordu her şey. Gardırobu açtı, yalnız kendi giysileri vardı. Nermin'inkiler boşaltılmıştı. Şifonyer de öyle. Hem durulur gibi oldu, hem daha büyük bir yalnızlığa düşürverdi bir anda. Hapsedilmişti buraya. Tuvalet masası da boşaltılmıştı. Peki bu kız ne kadar dayanabilecek? Onun sinirleri benden daha mı sağlam? Daha şimdiden bitkin. Yeniden ayak seslerini duydu Nermin'in. Dinledi. Nermin tuvalete girip çıktı. Koridordaki ilaç dolabını açtı. İlaçlar alındı, kondu, arandı. Sonra yine kapatıldı dolap. Mutfağa gitti. Su doldurdu bir bardağa, içti. Kenan heyecanla izliyordu. Gecenin sessizliği içinde en ufak tıkırtı bile kimliğini saklayamadan yayılıveriyordu ortalığa. Zeynep'in odasına girdi. Bir süre sonra kapının camındaki ışık söndü. Kenan durulmuştu biraz. Olayları yeniden sıralamaya çalıştı kafasında. Çok yorgundu. Odaya gelmemesine öylesine sevinmişti ki. Çok sevinmişti. Hem nasıl sevinmişti. Korkuyordun. Yaklaşsa dayanamayacaktın ki. İstiyorsun kadını. Ben mi? Acımaktan başka bir şey yok içimde. O da ölmesini istedim. Birden kalıverdi olduğu yerde. İlaç dolabından ne aldı o? Yoksa suçlayacak gibi oldu kendini. Hiç doğal değil kızın durumu. Yaparsa? Odadan çıktı yavaşça. Koridoru yaktı. İlaç dolabına gitti. Açıp baktı bir süre. Dolap karmakarışıktı. Zeynep'e verilen ateş düşürücü ilaçlar, vitaminler, aspirin tüpleri. Tamam, aspirin almıştı. Nezle damlaları, Zeynep'in kuvvet, öksürük şurupları, Nimbutal, uyku ilacı, sonra ishale karşı. Geçen yaz hastalanmıştı Zeynep'te. Bir Nimbutal daha. Kuşkuyla bakmaya başladı. Yoksa hemen açıp baktı. Tüpün biri dolu, ötekinde birkaç tane kalmıştı. Ara sıra alırdı Nermin. Peki şimdi? Haklı. Başka nasıl uyumlanabilir? Bir tane aldı haptan, dolabı kapattı. Günsel kendini olayların akışına bırakmıştı. Her günü, her saati dop doluydu. Zeytinburnu CHP Kadınlar Kongresi polisçe basılıp itiş kakış arasında teyzesinin ayağı incinince ev işleri de ona kalmıştı. Zaten göç süründürdüğü romatizmalı ayağını uzun bir süre hiç oynatamadı kadıncağız. Handan Cerrahpaşa'da hocalara gösterdi. Film filan aldılar. Kimi çatlak var alçıya koyalım dedi. Kimi karşı çıktı. Derken bir iyileşme görülmeye başlayınca dinlenme, masaj, ilaç yeterli bulundu. Akşama kadar söylenip duruyordu yattığı yerde. Başlarına gelecek var bu heriflerin, göreceksiniz. Utanmadan üstümüze saldırdı polis. Bana baksana sen oğlum demeye kalmadı, ayı gibi ayağıma bastı. Her gün ezik, şiş ayağı merhemlerle ovalayan Handan belli etmemeye çalışarak alayla gülüyordu. Peki o size ne dedi teyzeciğim siz oğlum deyince? Ne diyecek, görmüyor musun dediğini? Handan biliyordu polisin ne dediğini. İlk günü ağlayarak söylemişti kadın. Hasiktir kaltak cadı demiş polis. İlk gün söyleyiverdi bu sözleri Nahide Hanım. Sonradan yinelemek istemiyordu bir türlü. Handan ara sıra kışkırtıyordu söyletmek için. İlk üzgün günlerden sonra Günsel de güler olmuştu bu takılmalara. Handan onlarda kalmaya başladı bir süre. Salondaki açılır kapanır kanepede yatıyordu. Yoksa işlerinin altında ezilip kalırdı Günsel. Turgut da uslanmış gibiydi. Okuldan dönünce daha çok evde kalıyor, yardımcı bile oluyordu. Nahide Hanım oğlanı bezdirinceye kadar öğütler vermeye kalkışmasa onun yanında da duracaktı. Eski günlerin ilkokul maçlarını öğretmeye kalkışmıştı. Ben bir Türk'üm, and içerim, yaşamaktan vazgeçerim. Yine giymem elmalını, istemem lahur şalını. Ayıp mıdır aba giymek, biraz kalın kaba giymek? Beni süspüs aldatamaz, düşman bana mal satamaz, satamaz. Handan'la Günsel mutfakta dinliyorlardı gülerek. Okulda da böyle mi söylerdin babaanne diyordu Turgut. Kadının sesi, söyleyişi o kadar kötüydü ki en çocuksu soru bile alaya dönüşüyordu. Gülmekten kırılıyordu Handan. Seni de bu marşlarla mı büyüttü bu karı dedi. Şimdi anlaşıyor niye rüküş olduğun. Handan hep takılırdı Günsel'in giyim kuşamındaki umursamazlığa, daha doğrusu beceriksizliği. Giysilerini genellikle teyzesi dikerdi. İyi giyinmek iyi para işi, derdi Günsel. Zevk işi kızım, zevk işi, diye terslerdi Handan. Bu karı sende zevk bırakmamış, bir de ağabeyin. Doldurmuş kafana takır tukur düşünceleri. Güzelsin, rüküştüğün daha çok göze batıyor. Benim gibi kara kuru olsan neyse. Fakültede giyim kuşam süspüsten başka bir şey düşünmüyor görünen bir sürü kızın arasında batacak kadar kötü giysileri ayrı biçimde göze çarpmasına yarıyordu Günsel'in. Kasıtlı bulanlar bile vardı bu tutumunu. Yapmacıkmış, ilgi çekmek içinmiş. Sermet de öyle vurulmuştu. Bir gün fakülteye gelmiş bir arkadaşıyla, bakmış ki güzel bir kız var. O da dökülüyor kılıksızlıktan. Bunu çok sonraları kızdırmak için söylemişti. Bütün çocukluğu, ortaokul, lisedeki genç kızlık çağları ağır bir yoksulluk içinde geçmişti Günsel'in. Sonraları biraz düzelme olmuştu durumlarında. O zaman da çoktan aşmıştı giysi konusunu. Yalnız çok temizdi. Titiz denecek kadar temizdi. Güzel olduğunu duymaya öyle alışıktı ki artık bir şey söylemiyordu bu sözler ona. Sivas'ta parmak kadar çocukken başlamıştı yöredekiler. Bu kızı bırakmazlar. Çok durmaz bu kız. Çevredeki bu konuşmalardan hem hoşlanır hem korkardı bazı bazı. Sonunda bir akşamüstü yandaki sokakta çeşme önünde kocaman bir oğlan arkasından yakalamış birden yeni belirmeye başlayan göğüslerini sıkmıştı. Karanlık, kimsesiz sokakta bağıramamış, elindeki yarı dolu güğümle korkudan titreyerek kaçar gibi gelmişti eve. Evde herkes ertesi gün Sivas'tan ayrılmanın, İstanbul'a gitmenin hazırlığı içindeydi. Denkler, sepetler, bavullar. Kimseye bir şey söyleyemedi. Bu olay büyük bir korku, tiksinti yaratmıştı Günsel'de. Uzun yıllar yanına erkeklerin sokulmasına izin vermeyişi bundandı belki. Sermet'e kadar. Sermet'le de ilk öpüşmeleri güç, basbayağı güç olmuştu. Bir gün Sermet, üf yine nereden çıktı bu oğlan? Kenan'la öylesine doluydu ki oysa, içine bazı bazı bir korku düşürüyordu sevginin böylesi. Çoktandır bir sırasını kolluyordu. Handan'a gebe kalmamak için neler yapması gerektiğini soracaktı. Bazı şeyler okumuştu bu konuda. Konuşup öğrenmek başkaydı yine de. Bunca yıllık arkadaşından bile çekiniyor, bir türlü açılamıyordu. Önce Handan'ın bir sürü açık seçik şakasına katlanmak gerekirdi. Handan cinsel konularda Anadolu mahalle kadınlarının edepsiz şakacılığı ile doktorlukta her şeyle yüz göz olmanın verdiği umursamazlığı, aldırmazlığı kaynaştırıvermişti. Sözleri Günsel'e dokunur, hele ara sıra erkeklerin yanında bile çekinmeden apaçık sövgülere kalkması irkilme yaratırdı. Ne söylerse boştu. Handan aldırmaz, bildiğini okurdu. O yüzden Kenan'la sık karşılaşmalarından öyle korkuyordu ki. Olmayacak bir söz ederse Kenan'ın yanında, hem de eder. Ederse ne olur? Olmaz işte. Bu da benim romantik yanım. Öyle pis gerçekçi olmaktansa, neresi gerçekçilik bunun? Pek nazik adam sayılmaz ama ağabeyimin bir gün bile kaba saba sövdüğünü duymadım. Hangimiz onun kadar gerçekçi olabiliriz? Handan mı? Mutfakta bulaşık yıkıyordu Günsel. Handan iğneleri kaynatıyor, bir yandan da doçenti çekiştiriyordu. Kadın doğumcuymuş, gelen kadınlara atlamaya kalkıyormuş. Günsel anlamamıştı. İlk kez duyuyordu atlamak sözünü. Terbiyeli olalım dedik, yani senin anlayacağın. Anladım anladım dedi Günsel, kes. Bir hasta bakıcıyı gebe mi bırakmış ne doçent? Şimdi de Günsel sırasını yakalamışken örtülü biçimde bir şeyler sorup öğrenmeye kalkıştı gebe kalmamak konusunda. Handan şıp diye anlamıştı. Dönüp baktı dik dik. Kız deldirdin mi yoksa dedi. Şşt! Günsel kızgın, ürkek bakındı, içeriden duyabilirlerdi. Aman dedi Handan, ne yüreksizsin be. Koca karı umursamaz. Küçük oğlan anlamaz. Hem ne varmış bunda? Darısı başıma. Gülüyordu. İnsanların bazı kusurları olurmuş. Apandisit, sünnet, hemoroid, kızlık zarı, bademcik. Başlama yine. Ö dedim senin bu doktorluğundan. Handan ısrarlı sorularıyla kırık dökük anlattırdığı şeylerden Günsel'le Kenan'ın bütün ilişkilerini öğrenmiş, kendince de genişleterek dört başı bayındır etmişti öyküyü. Biraz daha alaylı sözler ettikten sonra büyük bir gerçekçilikle Günsel'in merak ettiği şeyleri bazı ayrıntılarına kadar anlattı. En çok belirli günlerde uzak durma yolunu sağlık verdi. Aslında pek güvenilmezmiş ya, ama o günlerde kesinlikle yapmamalıymışlar. Sakın bindirme herifi o günlerde, diyordu. Umursamazmışlar ya, erkek korunmalıymış asıl. Sonunda da helal olsun eniştemize, dedi. Oh, iyi etmiş. O sümüklü oğlan, Sermet'e hep böyle derdi, yiyecek diye ödüm kopuyordu. Dinlerken bile kızarıp duruyordu Günsel. İstediklerini şöyle bir öğrendikten sonra sözü değiştirdi. 6. kaset, 2. yüzün sonu. Lütfen 7. kasete geçiniz.